Merhaba, Suna Kıraç Kütüphanesi İstanbul dinliyorum. Podcast serimize hoş geldiniz. Ben Suna Kıraç Kütüphanesi'nden Naz Özkan. Şehirlerin Kraliçesi İstanbul'u konuşacağımız podcast serimizin bu ayki konuğu Elçin Macar. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitiren Macar, yüksek lisansını ve doktorasını yine aynı bölümde tamamladı. Türkiye ve Yunanistan'daki dinsel azınlıklar, devlet-kilise ilişkileri konularıyla ilgilenen Macar'ın yayınlanmış kitapları şunlardır. Fener Patrikhanesi, İstanbul'un yok olmuş iki cemaati Doğu Ritli, Katolik, Rumlar ve Bulgarlar, Cumhuriyet döneminde İstanbul Rum Patrikhanesi, Heybeliada Ruhban Okulu'nun geleceği üzerine tartışmalar ve öneriler, İşte Geliyor, Kurtuluş, Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'na Yunanistan'a yardımları, Beyaz Rus Ordusu Türkiye'de, İmroz'dan İstanbul'a Patrik Bartolomeos isimli kitaplarıdır. 2000 yılından beri Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi Uluslararası İlişkiler bölümünde çalışan Profesör Doktor Elçin Macar ile bugün konuşacağımız konu ise çeşitli veçeleri ile İstanbul ve Beyaz Ruslar. Hoş geldiniz Elçin Bey.
Hoş bulduk.
Uzun zamandır beklediğim bir podcast'ti bu. Beyaz Rusları sonunda konuşabiliyoruz ve ben çok mutluyum. Destek verdiğiniz için bize çok teşekkür ederim. Bugün dediğim gibi Kasım 1920'de aslında 1919'a başlayan bir göç ama 1920'de işgal İstanbul'una ayak basan ve bu yıllarda İstanbul yaşamında, İstanbul hayatında önemli role sahip Beyaz Rusları konuşacağız sizin. Ne dilerseniz ilk sorumuza başlayalım.
Lütfen.
Savaş sonrası yenik düşmüş bir imparatorluğun başkenti olan İstanbul, önce Balkan Savaşı sonrası, daha sonra Birinci Dünya Savaşı sonrasında yoğun bir göçmen nüfusa ev sahipliği yapıyor. Buna ek İstanbul 1920'li yıllarda bir başka göçmen nüfusa kucak açıyor, Beyaz Ruslar. Peki kimdir Beyaz Ruslar? Neden ülkelerini terk ediyorlar ve neden Osmanlı İmparatorluğu'nun işgal edilmiş başkentine geliyorlar?
Bu epeyce kafa karıştıran bir şeydir. Yani bu beyaz sıfatı nereden geliyor? Aslında bu Rusya'daki 1917 Bolşevik İhtilali sonrası ortaya çıkan iç savaştaki tarafları nitelendirmek için kullanılan sıfatlardan birisi. Eski rejimi, monarşiyi, çarlığı savunanlara beyaz Rus, işte bayrağı kızıl olduğu için de Bolşevik taraftarlarına ordusuna daha doğrusu da Kızıl Ordu. Yani dolayısıyla Beyaz Ordu ve Kızıl Ordu şeklinde bir saflaşma var. Bu Beyaz Ordu'ya Batılı büyük güçler de bizzat yardımda bulundular, asker gönderdiler. Yanımızdaki burnumuzun dibindeki Yunanistan bile bir tümen gönderdi. Dolayısıyla Çarlık rejiminin yıkılacak olması Batı için önemli bir tehdit. Bunun iki nedeni var. Bir tanesi çok borç vermişlerdi Çarlık'a. Ve orada çok imtiyazlı sektörlere sahiptiler. Bütün bunları kaybetmek istemiyorlardı. İkincisi de tabii Bolşeviklerin dünyaya önerdiği modelin Batı için bir tehdit oluşturması. İşte bu nedenle Batılı büyük güçler, özellikle İngiltere, Fransa, ABD dahil buna, Kızıl Ordu'ya karşı Beyaz Ordu'yu destekledi. Önce Denikin komutasındaki Beyaz Ordu bir süre savaştıktan sonra mağlup oldu. Bir boşluk oldu arada. Sonra bir kurtarıcı olarak bulunan kişi General Wrangel oldu. General Wrangel Güney Rusya'da, yani Karadeniz'in üst kısımlarında diyelim, etkili bir isimdi. Baron Wrangel. Özellikle oralarda yaşayan Kozak kabileleri arasında popüler bir isimdi, sözü geçen bir isimdi. Özellikle o bölgelerdeki insanların desteğini alarak bir ordu oluşturdu ve bir hükümet ilan etti bu bölgede, Kırım ağırlıklı olmak üzere ve Güney Rusya ağırlıklı olmak üzere. Fakat sonucunda, bütün bunların sonucunda onun da ordusu mağlup oldu ve Kırım'ın çeşitli limanlarından, Güney Rusya'nın limanlarından bu mağlup ordu askerleriyle, cephanesiyle, silahlarıyla, taşıyabildiği kadar tabii, aileleriyle, çocuklarıyla ve bazı sivillerle, kaçmak durumunda kalan bazı sivillerle en yakın sığınma yeri olduğu için, çünkü silahlı bir güçten söz ediyoruz. O güne kadar Rusya'nın batısından Avrupa'ya göç olmuştu Beyaz Ruslar açısından baktığımızda, ama şimdi bir ordunun tahliyesi o taraflardan mümkün değildi. O nedenle en yakın yer olan ve müttefiklerin, yani kendilerini destekleyen Batılı güçlerin de hakim olduğu İstanbul veya bu coğrafya diyelim çok daha makul gözüküyordu. Çünkü çok kısa bir sürede de ulaşabileceklerdi güvenli bir şekilde. Onun için buraya geldiler. Fakat şöyle bir sorun doğdu. Bu kadar, yani aşağı yukarı 150 bin kişi gelmiştir ve aşağı yukarı bunun yarısı silahlı ordu mensubudur. Ki 70 bin kesin rakam, en azından bildiğim. Bu bir güvenlik sorunu teşkil edecekti İstanbul için. Üstelik de geleceği meçhuldü bu ordunun. Ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Henüz tartışmalar sürüyordu İngiltere ile Fransa arasında. Ve böylece sivillerin İstanbul'a yerleştirilerek ordu mensuplarının Gelibolu'ya gönderilmesine karar verildi. Ve ondan sonra da artık Beyaz Rusların bizim coğrafyamızda, Türkiye'deki hikayesi başlamış oldu.
Aslında biraz bahsettiniz. Bu göç, İstanbul'a yönelik göç nasıl organize ediliyor ve nasıl, hangi yollardan oluyor? Biraz da ondan bahsetmek istiyorum.
Şimdi aslında siz de girişte söylediniz. Üç temel dalgada gerçekleşti Beyaz Rusların göçleri. 1919 baharı, 1919 güzü ve 1920 güzü, özellikle Kasım ayı 1920'nin. Şimdi bu ilk ikisi, 1919'da gerçekleşenler, daha çok aristokrat ağırlıklı, zengin diyebileceğimiz ve sayıca daha az gruplardan oluşuyordu ki bunlar hemen daha çok İngiltere'nin Akdeniz'de hakim olduğu, işte İskenderiye gibi, Malta gibi bazı yerlere, bazı şehirlere, adalara, Kıbrıs'a yerleştirildiler. Oysa ki 1920'deki göç çok kitlesel. İstanbul'daki işgalci güçler içerisindeki iki büyük güç, İngiltere ve Fransa, aslında bu konuda fikir ayrılığına sahipler. Özellikle Fransa, bu orduyu ve Beyaz Rusları burada muhafaza etme ve bir müstakbel yeni saldırı planlama niyetinde Bolşeviklere karşı. O yüzden biraz elinin altında da tutmak istiyor açıkçası. İngiltere'nin politikasıyla Bolşeviklere karşı Fransa'nın politikası bir miktar bu konuda farklılık gösteriyor. İngiltere'nin dış politikası esas itibariyle şöyle işliyor. Yani olan oldu, önümüze bakalım. Yani Bolşeviklerle anlaşalım. Biz zaten ticari olarak üstünüz, onlar bize muhtaç. İlerleyelim, çıkarımızın gereğini yapalım. Fransa'nın çok daha fazla alacağı var Çarlık Rusyası'ndan. O yüzden o eski rejimin ihyasını daha önemli görüyor. En azından bu göç gerçekleştiği sıralarda, periyotta. Şimdi Rusların buradaki, yani İngiltere buna muhalif olduğu için Rusların bütün yükü Fransızlara kalıyor. Böylece bu ordunun yerleştirilmesi, sivillerin yerleştirilmesi, bunlara bakım, bakmak, yani günlük olarak tayın çıkarılması, karınlarının doyurulması, yaşayacak yerlerinin organize edilmesi işi esas itibariyle Fransızlara kalıyor. Elbette İngilizlerin kontrolündeki yerlerde de barınıyorlar ama esas itibariyle bunları ekonomik açıdan Fransa finanse etmek zorunda kalacak bir süre. Nitekim bu o kadar büyük bir yüktür ki çok kısa sürede bundan zaten vazgeçmeye başlayacak Fransa ve Beyaz Ruslardan kurtulmanın da yollarını arayacak.
Geldiklerinde Beyaz Ruslar burada açıkçası Osmanlı İmparatorluğu'nun biraz yani o dönemin yöneticilerinin de ben nasıl bir önlem aldıklarını, nasıl bir yaptırımlar uyguladıklarını merak ediyorum göçmenlere. Yani Osmanlı nasıl bakıyor bu göçmenlere? Bu barınma, sağlık ihtiyaçları dediniz. 1920 göçü çok büyük ve gelenler kadar maddi durumu da iyi durumda ve gidecek olanlar değiller. Nerelerde bu insanlar kalıyor? Benim bildiğim Dolmabahçe'nin bir ahırları galiba, bahçesi kullanılıyor.
Bugünkü stat, bugünkü stadın olduğu yer.
Selimiye olduğu yer, aynen. Selimiye kışlası kullanılıyor. Tuzla kampı var. Bir sürü yerde kamplar kuruluyor.
Osmanlı için bu dönemde bir iradeden söz etmek çok mümkün değil. Sonuçta evet, bir süre Osmanlı bürokrasisi işgal döneminde de işleri yürütüyordu Osmanlı'da ama sonuçta kimse bu konuda bir karar alacak durumda değildi ki zaten 16 Mart 1920'den sonra işler daha da sıkılaştırılmıştı işgalci güçler tarafından. Dolayısıyla Osmanlı'nın en azından bu dönem için fazla söyleyecek bir sözü olamazdı. Şimdi sizin saydığınız yerler dışında mesela adalarda büyük bir kamp alanı oluşturulduğunu, adalardaki büyük binaların, büyük otellerin kullanıldığını, hemen hepimizin bildiği iş mesela Heybeliada Ruhban Okulu'nun kullanıldığını, okulun boşaltılarak biliyoruz. Heybeliada'daki başka bir yetimhanenin kullanıldığını biliyoruz. Çok hoş görüntüler, fotoğraflar hatırlıyorum. Mesela gelenler aslında beyaz Ruslar diye çok genelliyoruz. Rusya coğrafyası geliyor. Mesela Budistler de geliyor. Yani Kalmuklar mesela geliyor. Ruslar için, Ortodokslar için kilise çadırlar oluşturulurken Kalmuklar için de pagoda denilen yani Budist tapınağı oluşturuluyor. Bunun fotoğrafı var. Çok hoş. Bunlar da hayatın gerçekleri ve ihtiyaçları tabii insanlar açısından. Dolayısıyla İstanbul'un dört bir yanına yayılan bir yerleşimden söz etmek mümkün. Bir de hemen hatırlatayım. 19. yüzyılın son çeyreğinde Galata semtinde, bugün Karaköy diyoruz, yapılmış Rus hacılar Kudüs'e giderken kullanabilmeleri için yapılmış hanlar var. Üstlerinde de çatı kiliseleri var. Bu binalar hemen kullanılıyor göçmenler tarafından. Zaten bir büyük kiliseleri var bugünkü Harbiye semtinde. Hemen askeri müzenin karşı tarafındaydı. Bir hastaneleri var. Yine Osmanlı son döneminden beri kullanılmakta olan aynı ada içerisinde bu bölgede. Dolayısıyla zaten bir miktar Rusların mülkiyetinde yer vardı. Onlar kullanılmaya devam etti. Ama bir de işgalci güçlerin organize ettiği kamplarda, büyük otellerde, büyük binalarda da yerleştiler.
Bunların arasında biz aslında İngilizlerle beraber bir de Amerikalıları da çok fazla görüyoruz. Özellikle Thomas Whittemore mesela çok bunlarla ilgileniyor. Öğrencilerin eğitimleriyle çok ilgileniyor. Bu dönemde hem Robert Koleji'nde hem Arnavutköy Kız Koleji'nde bir ücretsiz eğitim verilmeye başlanıyor diye biliyorum ben. Aslında burada yaşamaları için konsolosluk, özellikle Rus konsolosluğu, Kızıl Haçlar döneminde İngiliz Haçlar bayağı da yardımcı oluyorlar diye biliyorum hocam ben de.
Doğru. Şimdi bir kendi yardım kuruluşları var Rusların, özellikle Zemstvor ve Zamgor diye. Ama onun dışında Amerikan Kızılhaç'ı genel olarak uluslararası Kızılhaç çeşitli örgütleri organize ediyor. Nearest Relief, yani aslında ağırlıklı olarak Anadolu'da faaliyette bulunan American Board'un, Protestan misyoner örgütünün ve başka Protestan misyoner örgütlerinin bir çatı örgütü olarak Amerikan yönetimiyle işbirliği içerisinde Nearest Relief örgütleniyor ki Anadolu'daki ve İstanbul'daki en önemli bence yardım örgütüdür. Amiral Bristol'ün koordinatörlüğünde yüksek komiser. O da faaliyetlerde bulunuyor. Tabii YMCA, YWCA bunlar faaliyette bulunuyorlar. Çok küçük grupların şeyden gelen beyaz Ruslarla birlikte gelen mesela Mennonite, yani bir tür protestan grup olan Mennonite'lar geliyor Rusya'dan. Hemen Mennonite merkezi Amerika'dan bir yardım kuruluşu örgütlüyor İstanbul'da. Onlara bir bina sağlıyor. Boğaz'daydı, şimdi tam semtini hatırlayamıyorum. Dolayısıyla Yahudiler Yahudi kuruluşlarını organize ediyorlar. Dolayısıyla büyük bir yardım faaliyeti var gerçekten. Hem günlük ihtiyaçlarını karşılamak, hem sizin hatırlattığınız eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekten bu önemli Amerikan okulları kontenjanlar sağlıyorlar. Bir de doğrudan Tophane'de Ruslar için bir özel eğitim kurumu da açılıyor. Cizvit papazları da ayrıca organize ediyorlar. Galata'daki Avusturya Koleji, St. George Koleji de onları kabul ediyor. Profesör Doktor Türkan Olcay'ın da o Tophane'deki okul için güzel bir makalesi vardır. Ben de oradan çok şey öğrenmiştim. Tabii Whittemore, tabii yani siz andınız, çok önemli bir isim. Hem bir yandan Ayasofya ile ilgilenen bir isim, ama bir yandan da bu Beyaz Ruslar geldiğinde de burada bulunduğundan dolayı önemli bir figür ve onlarla gerçekten çok yakından ilgileniyor. Gerek Amerika'ya gönderilmeleri sürecinde, gerek buradaki eğitim konusunda yardımcı olmak açısından.
Gelenler tabii hani siviller de var ama bahsettiğiniz ordu mensupları var. Bunlar biraz tehlikeli görülüyor ve bunlar aslında Gelibolu'ya yerleştiriliyor ve sizin de kitabınız aslında buradaki bu Gelibolu kampı ile ilgili. Bu insanlar burada nasıl yaşıyorlar? Çünkü bunlar artık asker değiller. Nasıl bir hayat bekliyor onları Gelibolu'da?
Şimdi aslında Beyaz Ruslar buraya geldiğinde Avrupa'da da ciddi bir Beyaz Rus diasporası oluşmuş durumda ve birkaç büyük Avrupa şehrinin büyükelçisi Paris, Roma, Londra ve Washington Amerika'daki. Bunlar Rusların yurt dışındaki paralarını da kontrol ediyorlar. Yani daha doğrusu Rus hükümetinin, eski Çarlık hükümetinin paralarını da kontrol ediyorlar. Fakat şöyle bir ayrım var. Bu söylediğim büyükelçiler daha liberal bir çizgi izlerlerken Wrangel, monarşi yanlısı, yani çarlığın yeniden ihyasını isteyen bir çizgi izliyor ve bu yüzden aralarında da anlaşmazlıklar. Şimdi onlar artık bu işin bittiğini, bu ordunun bir an önce tasfiye edilmesi gerektiğini ve Beyaz Ruslar için Batı'da bir yeni hayat inşa edilmesi gerektiğini söylerlerken Wrangel bu gücü elinden kaybetmek istemiyor ve gerçekten inanıyor, yani çarlığın gelmesi gerektiğini savunuyor. O yüzden de ordusunu bir arada tutmaya çalışıyor. Şimdi o yüzden Gelibolu çok ilginç bir hikaye. Çünkü bu insanlar çadırlarda yaşıyorlar. Gelibolu'da herhangi bir altyapı yok. Yaşamak çok zor. Fakat başlarındaki General Kutepov öyle bir katı disiplin uyguluyor ki şunu emrediyor ilk günden. Buradan ayrılıp mülteci olabilirsiniz. O başka bir hukuki statüdür. Ama artık bizimle ilişkiniz kalmaz. Ya da burada bizimle kalacaksınız ama bizim kurallarımızla kalacaksınız. Ve yarınki savaşa hazır olacaksınız. Dolayısıyla gerçekten yarın savaş olacakmış gibi her gün askeri eğitim, spor eğitimi yapan çok enteresan bir ordu. Yani henüz savaşamayan, elinde silahları olan çok enteresan bir hikaye. Tabii bunun bir de böyle günlük yaşamı var. Mesela sınırlı sayıda gazete geliyor, Rusça gazeteler. Onları birisi ortada okuyor, herkes etrafında dinliyor. Tiyatro gösterileri yapıyorlar. Günlük yaşamı kolaylaştırmaya çalışan bir yanı da var tabii o faaliyetlerin. Wrangel sık sık gelip denetliyor, nasıl gidiyor işler gibisinden. Fakat bir süre sonra Fransa bu politikasını artık değiştirmeye başlayıp İngiltere'ye yanaştıkça, yani artık bu ordudan kurtulmak gerektiği düşüncesi ağır basmaya başlayınca burada da sorunlar başlıyor. Önce Wrangel'in Gelibolu'ya gitmesini yasaklıyorlar. Bu sefer Wrangel eşini göndermeye başlıyor. Eşi adına denetlemeye başlıyor orduyu. Öyle enteresan fotoğraflar var. Yani bir kadın denetlerken, Barones Wrangel denetlerken fotoğraflar var. En sonunda Fransızlar bu işten nasıl kurtuluruz derlerken ordu da dünyanın dikkatini çekmeye niyetleniyor ve bir plan yapıyorlar. Bu da çok hoş. O sırada artık onların o günkü ismi Sırp, Hırvat, Sloven Krallığı, yani sonra Yugoslavya olacak. Oraya ve Bulgaristan'a ağırlıklı olarak gitmeleri artık planlanırken, onlar çünkü daha çok böyle orman muhafızı, sınır muhafızı olarak insan talep ediyorlar. Bir plan yapılıyor ve yürüyerek yola çıkıp Keşan'ı geçtikten sonra, yani o ülkelere gitmek için batıya gitmek gerekir. Onlar böyle bir yola çıkma senaryosu sonrasında Keşan'dan sağa dönüp İstanbul'u basmaya niyetleniyorlar. Bayağı bu dillendiriliyor, gizli yapılmaya çalışılıyor, tatbikatları yapılıyor vesaire. Fakat tam bu günlerde artık Wrangel'de bu işin geleceğinin olmadığına ikna olmaya başlıyor ve resmen bu iki ülke askerleri talep edince askerler hızla gemilerle o iki ülkeye gönderilmeye başlanıyorlar ve dolayısıyla Gelibolu hikayesi İstanbul'daki beyaz Ruslara nazaran çok hızlı bir şekilde sona eriyor. Aşağı yukarı bir yıl sonra kimse kalmıyor Gelibolu'da. Ordu tasfiye edilmiş oluyor. Oraya bir anıt dikiyorlar. Bir Türk bekçi tutuyorlar. Ona işte bir senelik erzak alıyorlar. Birkaç senede maaşını ödüyorlar. Fakat sonra bir depremle çok enteresan anıt yıkılıyor. Sonra bir daha 2008 yılında bu anıt tekrar açılacak. Eskisinin aynısı yapılacak. Ve o günden sonra o anıt 2008'den beri Gelibolu'da bu hikayeyi yaşatmaya devam ediyor.
Gelibolu'da dediğiniz gibi biraz daha çabuk ayrılmak zorunda kalmışlar Beyaz Ruslar, ama İstanbul'da onları bambaşka bir hayat bekliyor ve İstanbul'u da bambaşka bir hayat bekliyor. Beyaz Rusların getirdiği, Beyaz Rusların katkıda bulunduğu İstanbul'u nasıl değiştiriyor Beyaz Ruslar kültürel ve sosyal hayat açısından hocam?
2 dakika izin verirseniz bir de bir kilise hikayesi anlatmak isterim. Şimdi Güney Rusya'da iken henüz Beyaz Ordu, Moskova ile ilişkileri kesiliyor ve tabii Bolşeviklere onlarla karşılaştırırsak bu taraf çok dindar. Dolayısıyla bu insanların bir de kiliseyle ilişkisinin sürmesi gerekiyor. Ama Moskova'daki patrikle ilişkiler kesiliyor. Şimdi Wrangel'in komutasında, zamanında daha doğrusu, Güney Rusya'da bir kilise örgütlenmesine gidildiğini görüyoruz. Moskova'daki patriye bağlılığını koruyan ama Bolşevikleri tanımayan bir kilise örgütlenmesi. Üst düzey ruhban var burada. Onlar da gemilerle geliyorlar İstanbul'a. Ve bir toplantı yaparak bundan sonra İstanbul'da ne yapılabileceğini konuşuyorlar. Patrikhaneden de izin talep ediyorlar. Beyaz Rusların dini hizmetlerini görmek amacıyla. Patrikhane onlara izin veriyor. İçlerinde de çok önemli ağır toplar var diyelim isterseniz. Fakat bir süre sonra bir çatışma başlıyor Patrikhane ile Rus ruhban arasında. Çünkü Rus ruhban Patrikhanenin vermediği yetkileri de kullanmaya başlıyor. Mesela papaz takdis ediyor. Biliyorsunuz boşanmak Hristiyanlıkta çok kolay bir mesele değildir. Çok kolay boşanmalar gerçekleştiriyor ve bütün bunları rüşvet karşılığı yaptığı dedikodusu İstanbul'da başlayınca Patrikhane ile Rus ruhban arasında büyük bir çatışma başlıyor. İşte tam bu yüzden gene aşağı yukarı bir sene sonra bu üst düzey ruhbanın da Sırp Patriği'nin davetiyle Karlofça'ya gittiğini ve Karlofça'da da bir meclis, sinod denilen bir Karlofça sinodu oluşturduğunu görüyoruz. Kendilerine de bir ünvan veriyorlar. Yurt dışındaki veya sürgündeki, ikisi de kullanılıyor, Rus kilisesi. Bu da başka bir hikayeye yol açacak ve bu hikaye bir de bakacaklar ki İkinci Dünya Savaşı bitmiş, Rus ordusu Yugoslavya'ya yaklaşıyor. Eyvah diyorlar çünkü bunlar Çarlık yanlısı ve anti-Bolşevik bir kilise. Hemen kaçıyorlar Almanya'ya. Almanya'ya da geliyor Sovyet orduları en sonunda ve Amerika'ya kaçmaktan başka çare göremiyorlar. Bu İngilizce kısaltmasıyla ROKOR bu kilise uzun yıllar anti-Bolşevik, anti-Sovyet bir çizgi izledi. Amerika'da örgütlendi. Fakat 2007 yılında Putin'in özel isteğiyle bir barışma sağlandı ve yeniden Moskova Patrikhanesi'ne bağlandılar. Bir de böyle bir kilise hikayesi var İstanbul'daki yaşamın. Kalan Beyaz Ruslara ne oldu? Şimdi burada kritik tarih 6 Ekim 1923. Nedir bu tarih? İstanbul'un işgalinin sona erdiği tarih. Bu tarih yaklaşırken yani artık işgalci güçler çekilecek ve Ankara hükümeti İstanbul'un egemenliğinde devralacak. Bu tarih yaklaşırken artık Beyaz Rusların geleceğinin bu bölgede ve İstanbul'da çok tehlikeli olduğu, çok sorunlu olduğu anlaşılmıştı. Neden? Çünkü Kurtuluş Savaşı yıllarında Bolşevikler Ankara hükümetine ve Mustafa Kemal'e yardım ettiler. Gerek altınlar gönderdiler, gerek silah ve cephane gönderdiler. Dolayısıyla Ankara'nın Bolşeviklerle arası çok iyi. Oysa ki Beyaz Ruslar baştan beri anti-Bolşevik propaganda yapıyorlar. Onun düşmesi gerektiğini savunuyorlar, bunun için yayınlar yapıyorlar, gazeteler çıkarıyorlar, fazla ses çıkarıyorlar. Bu da Moskova'yı çok rahatsız ediyor. Şimdi artık Ankara hükümetinin eline geçecek olması İstanbul'un, Bolşeviklerin isteği çok açık. Ankara'dan onları oradan uzaklaştır diyor. Dolayısıyla İstanbul'un işgali bir eşik olacaktır, bir önemli bir aşama olacaktır. Bu tarihte artık sayının çok azaldığını, yani demek ki yarısı 150 binin yarısı olsa 75-80 binden 1920 sonbaharında bu tarihe geldiğimizde yani aşağı yukarı mesela 1923'te 10 binden az olduğunu biliyoruz. 4 yıl sonra 1927'de 2.259 kişi kalmış İstanbul'da Beyaz Ruslardan. Bu noktada 1921 yılında insani konulardaki arabuluculuğuyla ünlü Norveçli Kuzey Kutbu kaşifi Fridtjof Nansen'in mülteciler yüksek komiseri olarak Milletler Cemiyeti tarafından görevlendirildiğini görüyoruz. Nansen ki mübadelede de biz Nansen'i ayrıca biliyoruz. O da nüfus mübadelesini de izleyerek rapor etti ve çözüm önerilerinde bulundu Nansen. Ve bu konuyla da çok yakından ilgili Nansen özellikle Sovyetlere dönüş formülünü çok işleyen birisiydi. Vatana dönüş deniyordu buna. Oysa ki sürekli geri dönenlerin kurşuna dizildiği veya ağır çalışma kamplarındaki ağır koşullardan dolayı kısa sürede öldürüldüğü şeklinde haberler de geliyordu. Dolayısıyla kimse Sovyetlere dönmek istemiyordu. Ve sonuç olarak Milletler Cemiyeti özellikle bazı Batı ülkelerini organize ederek bu kalan Beyaz Rusların da o ülkelere kabulü için çaba harcadı. Bir de Nansen'le ilgili şöyle bir hikaye de var. Nansen bu ülkeler Beyaz Rusları kabul etmek istemedikleri için, kimse bunlara kimlik vermediği için Bolşevikler de onların elindeki Rus pasaportlarını iptal ettiği için hareket edemiyorlardı, kımıldayamıyorlardı. Yani ne pasaportları var ne vizeleri var. Onun için Nansen adı Nansen pasaportu olan sadece bir ülkeye girmek için kullanılabilecek, başka bir işe yaramayacak, iptal olacak kendiliğinden bir pasaport önerisinde bulundu. Ve bu o kadar homurtulara yol açtı ki buna İngilizce kelime oyunu yaparak nonsense passport diyorlardı. Yani saçma pasaport. Yani ne işe yarar ki bu diye dalga geçiliyordu o dönemde. Sonuç olarak son kalan, yani gerçekten gitmek isteyen ve son kalan kişiler de aşağı yukarı 1927-28'de İstanbul'dan tasfiye edilmiştir. Gerçekten bir avuç, çok az insan kalacaktır. Wrangel şeye gidecektir, Belçika'ya, bir maden mühendisi olarak ölecektir ki zehirlendiği iddiaları vardır. Gelibolu komutanı Kutepov da 1930 yılında kaçırılacaktır, birden ortadan kaybolacaktır. 35 yıl sonra Sovyet otoriteleri onların kaçırdığını ve kurşuna dizdiğini Kutepov'u itiraf edeceklerdi. Böylece gerçekten İstanbul'da bir avuç beyaz Rus kaldı. İşte onların özellikle kültürde, sanatta, operada, balede, heykeltıraşlıkta öncü isimler olduğunu biliyoruz. Bunların bir kısmı Türk isimleri alarak hayatlarına devam ettiler. Belki bir kısmı evlilik nedeniyle bunu yaptı. Belki bir kısmı yaşamın daha kolay olacağını düşünerek bunu yaptı. Tabii bu bir trajedi ve geldikleri yıllarda işte çamaşırhanede çalışan soyluların hikayeleri biliniyor. O aristokratlar son derece uygunsuz koşullarda burada yaşama tutunmaya çalıştılar. Belki sıradan insanlar için o kadar zor değildi ama onlar için çok zordu. Tabii biz biliyoruz ki sevgili hocamız Zafer Toprak belki bu konularda öncüdür, hatırlatmak isterim. İşte mesela denize girme kültürü, plaj kültürü beyaz Ruslarla başladı 1920'li yıllarda. Başları bitlendiği için kadınlar saçlarını çok kısa kestiriyorlardı ve bir Rus başı modası ortaya çıktı. Eğlence hayatı, gece hayatı ve tabii yine Zafer Toprak'ın öncü çalışmasından biliyoruz. Fuhuş bu dönemde çok yaygın. Bütün bunların içinde aktör olarak bir kere beyaz Rusları görüyoruz. Kumar, tombala, özellikle tombalacılık. Bütün bunlar o tarihten beri İstanbul'un gece hayatını, eğlence hayatını değiştirmiş yerlerdir. Biliyorsunuz Rejans yakın zamana
Maxim var
kadar.
aslında. İlk Maxim yine onların eseri.
Tabii, tabii. Yani
Moskova
dolayısıyla
Pastanesi. Bir sürü aslında böyle yemek kültürüne de çok büyük katkıları var. Modaya da
kesinlikle.
çok katkıları var aslında o dönemde. Milli modayla bir çatışma durumları da söz konusu. Son derece aslında sarsıyorlar bence İstanbul kadınları böyle bir hareketlendiriyorlar. Kocalarımız elden gidecek diye bir taraftan tombalayla mücadele dernekleri kuruluyor. Tombala oynuyor gençler diye. Gerçekten baktığımızda çok etki yaratmışlar. Bir de her yerdeler.
Bir de unutmayalım ki teknik bilgileri de var. Ya mesela İstanbul'da kaç şoför vardı? Gelenlerin büyük kısmı araba
Doğru.
kullanabiliyor. Bu çok önemli bir şey ve gerçekten şoförlük çok önemli bir meslek onlar için. Tabii o bir avuç kalan insana bir de 1932'de bazı mesleklerin sadece Türk vatandaşlarına hasredilmesi kanunu çıkarılınca o basit işlerini de yapamaz hale gelecekler. Son darbe de onlara 1932 yasasıyla vurulacak.
Peki Elçin Hocam, bu keyifli sohbetimizi bitirmeden önce size beşi bir yerde bölümümüz için İstanbul'la ilgili beş soru soracağım. Hazır mısınız?
Buyurunuz.
Peki İstanbul'da çalışmaktan en çok keyif aldığınız kütüphane hangisi?
Hiç tereddüt etmeden söyleyeyim. Ayasofya'daki Soğukçeşme Sokağı'ndaki Çelik Gülersoy Vakfı'nın İstanbul kitaplığı.
Sanırım 2 gün haftada açık. Online katalogları da yok ama çok keyifli bir kütüphane oldu. Ben de duyuyorum yakın zamanda birçok kişiden.
Evet,
Mutlaka
oranın
yapılması gereken bir yer.
emektarı sevgili arkadaşımız Neslihan Hanım, oranın kütüphane sorumlusu. Çok eskiden beri orada. Bir ara 5 güne geçmişlerdi ama son günleri tam bilemiyorum nasıl oldu. Aslında en son 5 gün idi.
Peki İstanbul'u öğrendiğiniz kitap hangisi?
Aslında ikili ele alıyorum ben bu. Yani bir takım kabul ediyorum onları. Beni çok etkilemişlerdi. Belki 30 yıl olmuştur okuyalı. 25-30 yıl kesin oldu. Kömürciyan'ın İstanbul tarihiyle ki 17. yüzyıl ağırlıklıdır. İnciciyan'ın 18. yüzyıl ağırlıklı kitabı bence çok birbirlerini tamamlıyorlar ve benim o dönemde hatırlıyorum bir sürü şeyin kafamda oturmasını, böyle sanki kafamda bir haritanın oluşmasını ve o haritanın üzerinde o semtlerin derinlemesine aşağı doğru tarihlerini kafamda oturtmamı sağlamış kitaplardır. Gerek Bizans dönemiyle gerek Osmanlı dönemiyle. Evet, biraz Ermeni kaynaklar ağırlıklıdırlar ama yine de çok etkilendiğimi ve bana böyle bir zemin hazırladığını o kitapların hatırlıyorum. Diğer kitapları sonra onların üzerine oturtmak çok kolay olmuştu.
Peki İstanbul'a dair mutlaka okunması gereken kitaplar hangileri sizce? Siz öğrencilerinize hangilerini öneriyorsunuz?
Şimdi iletişim yayınlarından çıkmış olan çok yazarlı İstanbul cildini öneriyorum. Kesinlikle tabii Tarih Vakfı'nın İstanbul Ansiklopedisi Yani el altında bulunması gereken bir ansiklopedi. Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi öyle. Nitekim şu anda yayınlanmamış kısımları da SALT tarafından açılıyor. Eksik veya tam. Bütün bunlar tabii bir kere el altında olması gereken şeyler. Onun dışında son yıllarda Beyaz Ruslar ve İşgal İstanbul'u dönemi kitapları çok zenginleşti. Mesela Bülent Bakar'ın Beyaz Ruslar kitabını da hatırlatmak isterim. Murat Belge'nin Gezi Rehberi yani kesinlikle elden düşürülmemesi gereken bir kitaptır. Şimdi kimseye de haksızlık etmek istemiyorum ama tabii Strolling Through Istanbul. Şimdi Türkçesini hatırlayamadım. Nasıl çevrildi acaba?
John
Yani
Fleming.
o da var. O tabii biliyorsunuz yani hiçbir şey yokken o vardı. Türkiye'de 70'lerde, 80'lerde. Aklımdan bunlar geçiyor.
Bir de Jacques Delon Beyaz Rusları yazıyor. O da mesela çok keyifli bir kitap. Ben çok severek okumuştum. Yine
Şimdi gerçekten bizim kitabımızdan önce, eşimle yazdığımız Beyaz Ruslardan önce doğrudan Beyaz Ruslar hakkında kitap bir tek Jacques Delors'un kitabı vardı. Fakat tabii iyi niyetli bir çalışma ama tabii yani benim de eleştirilerim var. Behzat Üstiken de Tarih ve Toplum'da bir eleştiri yazmıştı ona. Kaynak niye yok
evet.
diye. Nitekim biraz el yordamıyla yazılmış. Zannediyorum anneannesi. Hani biraz ondan etkilenerek yazılmış ama yani iyi niyetli bir çabadır. Kesinlikle olumsuz bir şey söylediğim düşünülmesin. Ama hani akademik bir çalışma değildir. Yerli yerine oturtalım ama gerçekten öncü. Yani bu konuya dikkat çeken çok önemli bir çalışma. Birçok insan Beyaz Ruslar mı gelmiş buraya diye oradan öğrenmiştir yani.
Peki sizi uzaklardayken İstanbul'u hatırlatan yemekler, içecekler neler?
Siz bana bunu söyleyince düşündüm. Yani yemek ne olabilir diye. Sonra aklıma şey geldi. Buradakini hiçbir yerde bulamıyorum. Midye tava. Yani İstanbul midye tavası herhangi bir başka şehirde, zaten başka bir ülkede yok da, başka bir şehirde yok. En azından böyle yapılamıyor. Buradaki gibi yapılamıyor. Bunun nedenini bilmiyorum. Belki bira mayası falan yani bilmiyorum. O benim için özel şeydir. Çünkü mesela çocukluğumda Rumeli kavağında 70'li yıllarda yediğim midye tavayı ben bir daha hayatımda yiyemedim. Nispeten sürüyor Şampiyon'da biraz Beyoğlu'nda. İçecek deyince de benim için hiç tartışması yok. Boza.
Kesinlikle. Bir
Boza.
uzun zamandır bekliyorum katılımcılarım. Biri de boza desin artık.
Buradan Vefa Bozacısını da eleştireyim çok tatlı olmaya başladı. Ama sonuçta oraya dayanamıyor gidiyorum ve hele hele sıcak günlerde bir de şırası var biliyorsunuz. Bunlar da tabii İstanbul'un yok olmakta olan lezzetleri ve gençler maalesef pek bunlardan hoşlanmıyor.
Ben Eskişehir'de de denedim ama Vefa'nınki bambaşka. Kesinlikle yani. Ne söyleyebilirim? Peki Elçin Hocam, sizi aldık bir zaman makinesine koyduk, bir döneme gidiyoruz. Farklı çalışmalarınız var. Hangi döneme gidersiniz?
Yaşlandığım için demeyeceğim çünkü ben gençken de böyleydim. Çocukken de böyleydim. Hep böyle bir eski döneme özlem, bir nostalji içerisinde yaşadım hayatımı. Ama şimdi bugünden yani daha bilinçli baktığımda hangi 10 yıllar mesela benim için yaşamak çok hoş olurdu dersek kesinlikle 50'ler, 60'lar ve 70'ler derim. 50'ler büyük bir değişimin başladığı bir dönem. Onu görmek isterdim. Ama 60'lar zirve yaptığı dönem Türkiye'de. Yani kültür sanat patlaması, siyaset patlaması, bireyin ortaya çıkması 68. Keşke 60'ları yaşayabilseydim derdim. 70'leri de çocukluğumda işte böyle kıyısından bucağından yaşadım. En önemli şey şuydu yani onu çok özlüyorum. İnsanlar sokaktaydılar. Aileler sokaktaydı. Akşamları çay bahçelerine gidilirdi, yazlık sinemalara gidilirdi. Bu sosyallik müthiş bir şeydi. Bu 12 Eylül ile birlikte Türkiye'de değişmeye başladı ve artık o sosyallik yok. Olanlar da bana çok yapay geliyor açıkçası yani.
Peki sevgili Elçin Bey, bugün sizinle 1917 Bolşevik İhtilal sonrasında Çarlık rejimi yanları ile devrimciler arasında yaşanan iç savaş sonucunda ülkelerini terk etmek zorunda kalan General Wrangel komutasındaki Beyaz Ordu mensuplarının, onlarla birlikte gelen sivillerin kısaca bilinen isimleriyle Beyaz Rusların İstanbul'daki yaşam mücadelelerini, İstanbul'un sosyokültürel hayatına kattıklarını konuştuk. İtilaf Devletleri'nin işgali altındaki esir şehir İstanbul'u, sığınak belleyen plajlarında, Galata bölgesinde, eğlence yerlerinde, pastanelerinde, lokantalarında Beyaz Rus rüzgarı estiren, şehrin çevresini değiştiren Beyaz mültecilerin öyküsünü, maceralarını bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Dilerim başka projelerde bir araya geliriz.
Çok güzel bir sohbet oldu. Ben de davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim Nazan'ım. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Elçin Macar idi. Kendisiyle Esir Şehri Misafirleri Beyaz Rusları konuştuk. 1917 yılındaki Bolşevik İhtilal neticesinde Bolşevik hükümetinin Kızıl Ordusu ve Bolşevik muhaliflerin oluşturduğu Beyaz Ordu arasında çıkan iç savaşı kaybeden Beyaz Ordu mensuplarının ve sivillerinin İstanbul'daki hayatlarından, göçmenler için yapılan çalışmalardan bahsettik. 1919 yılının sonlarından başlayan, 1922 yılının ortalarına kadar devam eden göç sonucuna değişen İstanbul'a, Beyaz Rusların İstanbul'un kültür sanat hayatına kattıklarından bahsettik. 1920'li 30'lu yıllarda İstanbul'da yaşamın önemli bir role sahip olan Erken Cumhuriyet İstanbul'u damga vuran Beyaz Rusların İstanbul günlerine dair gerçekleştirdiğimiz bu keyifli sohbetimizi Spotify'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul dinlemeyi, İstanbul'a bakmayı, İstanbul'u okumayı unutmayın. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek dileğiyle.